Bitmeyen Kavga. John Steinbeck.
Ayrım 3.
Son 4 posta kutusunda Lincoln alanının sonunda buldular. Meg, mektupları attıktan sonra ağır ağır yürümeye başladılar. Çınarlar yapraklarını döküyordu. Yol kenarlarındaki sıralardan ancak bir ikisinde oturan vardı. Yükseklere asılı park ışıkları yanmış, yere ağaçların kara gölgelerini yansıtıyordu. Alanın ortasına yakın bir yerde smokinli ve sakallı bir adam heykeli vardı. Jim heykeli gösterdi. İşte ben orada durmuş, neler olup bittiğine bakıyordum. Polisin biri arkamdan uzanıp sinek öldürürmüş gibi enseme vurmuş olmalı. Joe'un neler hissettiğini anlıyorum. Aklım başıma gelip de doğru dürüst düşünene kadar 4-5 gün geçti. Kafamın içindeki küçük küçük resimler uçuşuyor, hiçbirini yakalayamıyordum. Tam ense köküme yedim copu. Mac bir sıraya oturdu. Biliyorum. Harry'nin raporunu okudum. Partiye bu yüzden mi girmek istedin? Hayır. Cezaevine girdiğimde koğuşta 5 kişi vardı. Hepsi de aynı anda tutuklanmış, bir Meksikalı, bir zenci, bir Yahudi ve iki de benim gibi melez Amerikalı. Benimle konuştular ama nedenim bu değildi. Ben onların bildikleri şeylerden çoğunu okumuştum. Jim yerden bir çınar yaprağı alıp dikkatle iskeleti kalana kadar ayırdı. Bak, biz evimizde hep bir şeyle mücadele ederdik, çoğunlukla da açlıkla. Babam patronlarla, ben okulla mücadele ederdik ve hep kaybederdik. Uzun bir süre sonra artık hep kaybedeceğimiz yerleşmişti bilinçlerimize. Babam çevresi köpeklerle sarılmış ve köşeye sıkışmış bir kedi gibi savaşıyordu. Er geç bir köpek öldürecekti onu ama yine de dövüşmekten geri kalmıyordu. Bunun umutsuzluğunu görebiliyor musun? İşte ben bu umutsuzluk içinde büyüdüm. Görüyorum elbette dedi Mac. Yalnızca umutsuzlukları olan milyonlarca insan var. Jim iskeleti kalmış yaprağı parmakları arasında yuvarladı. Hepsi bu kadar değildi. Oturduğumuz ev hep öfke doluydu. Duman gibi asılı dururdu öfke evin içinde. Patrona karşı, apartman yöneticisine karşı, veresiyeyi kesen bakkala karşı o yılgın öfke. İçin bulanırdı öfkeden ama hiçbir şey yapamazdın. Devam et dedi Mac. Ne demek istediğini anlamıyorum ama bir yere varacağında kesin. Jim yerinden fırlayıp sıranın önünde durdu. Yaprak iskeletini avucuna vurdu. Varacağım şu, o hücrede hepsi aynı yaşam koşullarında yetişmiş 5 kişi vardı. Bazıları daha kötü koşullarda yetişmişlerdi hatta. Onların da içinde öfke vardı ama bu aynı öfke değildi. Patrondan ya da kasaptan nefret etmiyorlardı. Patronlar düzeninden nefret ediyorlardı ki bu bambaşka bir şeydi. Bir şey daha vardı Mac. Onlar umutsuz değillerdi. Sakindiler, çalışıyorlardı ama hepsinin aklının gerisinde er geç nefret ettikleri bu düzenden bir çıkış yolu bulacaklarına olan inanç yatıyordu. O adamların bir gönül rahatlıkları vardı diyorum sana. Beni inandırmaya mı çalışıyorsun diye Mac alayla sordu. Hayır, sana bir şeyler söylemek istiyorum. Ben ne gönül rahatlığını ne de umut etmeyi bilmiştim ve bunlara karşı bir açlık duyuyordum. Radikal hareketler konusunda o adamlardan daha çok şey biliyordum kuşkusuz. Çok kitap okumuştum ama onlar da benim istediğim o tek şey vardı ve bunu çalışarak kazanmışlardı. Sen de bu akşam birkaç mektup yazdın makinede dedi Mac sert bir sesle. Kendini biraz rahatlamış hissediyor musun? Jim yine oturdu. Yazarken memnundum Mac. Nedenini bilmiyordum. İyi bir şey yapıyormuşum gibi geldi. Bir anlamı vardı sanki. Daha önce yaptığım hiçbir şeyin anlamı olmamıştı. Karma karışıktı her şey. Bu karışıklıktan birilerinin yararlanacağı gerçeği gücüme gidiyordu demeyeceğim ama fare kapanında olmaktan da nefret ediyordum. Mac bacaklarını dümdüz uzattı. Ellerini ceplerine soktu. Çalışmak seni mutlu kılacaksa önünde mutlu olacağın pek çok gün var öyleyse. Tekstil makinesini kullanmayı öğrenirsen sana günde 20 saatlik iş garanti ederim. Hele kar düzeninden nefret ediyorsan Jim, sana söz veriyorum bu iş karşılığında bir metrelik bile alamayacaksın. Dostça bir sesle konuşuyordu. Meg, orada patron sensin değil mi? Ben mi? Hayır, ben onlara yapmaları gereken işleri söylerim ama benim her söylediğimi yapmak zorunda değiller. Emir veremem. Gerçek emirler ancak oylamadan sonra verilenlerdir. Yine de sözün geçiyor Meg. Ben aslında işçiler arasında çalışmak istiyorum. Eylem alanında. Meg hafifçe gülümsedi. Sen belanı arıyorsun galiba. Bence komite iyi bir yazıcı bulduğu sırada başka şey düşünür mü bilemem. Romantik düşünceleri bir süre bırakacaksın. Soylu parti kapitalizm canavarının saldırısına uğruyor falan gibi. Mac'in sesi birden değişmişti. Jim'e döndü. Hepsi iştir dedi. İşçiler arasında çalışmak güç ve tehlikelidir. Ama bir odada işlerin kolay olduğunu sanma. Kör kütük sarhoş Amerikan lejyonerleri bando eşliğinde hangi gece kapına dayanıp seni eşek sudan gelinceye kadar dövecek bilemezsin bir kere. Ben bütün bunları yaşadım diyorum sana. Askere alınıp da 6 ay kampta talaş dolu bir çuvala süngü sallamış bir asker eskisinden beteri yoktur. Cephede savaşanlar onlara benzemezler ama kundakçılık ve Muş'ta yurtseverliği için 20 eğitim kampı eskisi ver bana. Bunların 20'si biraz da viski içtiler mi, karanlık bir gecede vatanlarını 5-6 çocuğa karşı korumaya hep hazırdırlar. Çoğunun kollarındaki savaş yaralısı kolluğu sarhoşluktan ilk yardım istasyonuna gidemediklerindendir. Jim güldü. Askerleri pek sevmiyorsun öyle mi Mac? Sarı şapkalı asker eskilerini sevmem. Fransa'da bulundum ben. İyi, dürüst ve aptal bir sürüydü hepsi. Yaptıkları işten hoşlanmıyorlardı ama yine de iyi insanlardı. Sesi sakinleşmişti. Jim onu utanır gibi gülümsediğini gördü. Epey öfkelendim değil mi? Nedenini söyleyeyim Jim. O cesur orospu çocuklarından 10 tanesi bir gece dövdüler beni. Bayıltıncaya kadar dövdükten sonra da üstümde zıplayıp sağ kolumu kırdılar. Sonra da annemin evine ateşe verdiler. Annem beni sürükleye sürükleye bahçeye çıkardı. Neden peki? Ne yapmıştın? Mac'in sesine yine o alaycı ton yerleşti. Ben mi? Hükümete karşı gelmiştim. İnsanların açlıktan öldüklerini söylemiştim. Mac ayağa kalktı. Haydi denelim artık Jim. Bulaşığı yıkamışlardır. Böyle kırgın konuşmak istemezdim ama kolumun kırıldığını hatırlayınca hala kendimi tutamıyorum. Ağır ağır yürüdüler. Sıralarda oturan birkaç kişi geçmeleri için bacaklarını çektiler. Mac, işçiler arasında çalışmam için gerektiğinde benim için bir iki şey söylersen çok sevinirim. Tamam. Ama bu arada teksir makinesi kullanmayı öğrensen iyi olur. İyi bir gençsin sen. Bize katıldığına gerçekten memnunum. Jim sert beyaz ışığın altında oturmuş makineli mektupları yazıyordu. Arada bir durup kapıya kulak vermekteydi. Mutfakta fokurdayan çaydanlık dışında evde ses yoktu. Uzak sokaklardan gelen tramvay gürültüleri, kaldırımdaki ayak sesleri içerinin sessizliğini daha da yoğunlaştırıyordu sanki. Jim duvardaki çiviye asılı çalar saate baktı. Mutfağa gidip tenceredeki yahniyi karıştırdı. Gazın alevini küçük mavi bir parıltıya dönüşene kadar kıstı. Yazısının başına dönerken çakıllı yolda ayak sesleri duyuldu. Dick aceleyle içeri daldı. Mac gelmedi mi daha? Gelmedi. Joy da. Bugün para toplayabildin mi? $20. Nasıl yaptığını bilemiyorum ama bu işi başarıyorsun doğrusu. Bir ay geçiniriz bu parayla. Ama garanti Mac hepsini posta puluna yatırır yine. Nasıl da harcıyor o kadar pulu? Dinle dedi Dick. Mac geliyor sanırım. Ya da Joy. Hayır, Joy değil bu. Açılan kapıdan Mac girdi. Selam Jim. Selam Dick. Sempatizanlardan para toplayabildin mi bugün? $20. Aferin sana. Mac, Joyson'un da yaptı yapacağını bu öğleden sonra. Ne yaptı? Sokak köşesinde çılgınca biri konuşmaya başladı. Polisin biri geldi. Joy da polisi çakısıyla omzundan yaraladı. Joy'u görevli memura saldırıdan içeri aldılar. Şu anda hücrede oturmuş olanca sesiyle orospu çocuğu diye bağırıyor. Bu sabah her zamankinden biraz daha garip görünüyordu zaten. Dick, benim yarın sabah gitmem gerek. Şimdi de yapacak çok işim var. Sen bir telefon kulübesine git. Otman 4211'den George Kemp'i ara. Durumu anlat. Joy'un bir kaçık olduğunu söyle. Fırsat bulursa oraya gidip Joy'un avukatı olduğunu söylesin. Joy'un sabıkalı olduğu ortaya çıkarsa hapı yutar. 6 isyanı teşvik, 20-30 serserilik, bir düzine kadar görevli memura karşı koyma ya da saldırma. George elini çabuk tutmazsa en fazla cezayı vereceklerini söyle. George onun sarhoşluk nedeniyle tutuklanmasını sağlasın. Mac durakladı. Tanrım, zavallı bir de sağlık komisyonunun eline geçerse bir daha hayatta dışarı çıkamaz. George ne yapıp yapsın, Joy'un konuşmamasını sağlasın. Dick o işi bitirince gereken yerleri dolaş da her olasılığa karşı kefalet parası toplamaya bak. Önce yemek yiyebilir miyim? Şimdi olmaz. George'u hemen oraya gönder. Bana o $20 onunu ver hele. Jim ile ben yarın Torgas Vadisi'ne gidiyoruz. George'a telefon ettikten sonra gel yemeğini ye. Sonra da kefalet için sempatizanları dolaşmaya çık. George'un bu gece kefalet parasını saptayıp bir tahliye kararı çıkartacağını umarım. Pekala diye Dick koşa koşa dışarı çıktı. Mac Jim'e döndü. Sanırım yakında zavallı Joy'u bir daha çıkarmamak üzere içeri tıkacaklar. Epey sapıttı zavallı. Bu kez bıçak da çekti ilk olarak. Jim masanın üstündeki bitmiş mektupları gösterdi. İşte hepsi burada Mac. 3 tane daha kaldı. Nereye gidiyoruz dedin? Torgas Vadisi'ne. Orada binlerce dönüm arazide toplanacak elma var. 2000'e yakın meyve kampı. Üreticiler Derneği meyve toplayıcılarının ücretlerinde kesinti yapıldığını az önce ilan etti. İşçiler çok bozulacaklar. Orada iyi bir gürültü koparabilirsek bunu Tandil'deki pamuk tarlalarına da yayabiliriz. Ondan sonra esaslı şeyler olur işte. Mac havayı kokladı. Senin yahni de şahane kokuyor. Hazır mı bari? Tabaklara koyayım. Jim iki çorba kasesi getirdi. Çorbanın içinde bir parça et, patates, havuç, turp ve buharları tüten bütün soğanlar vardı. Mac tabağını masanın üstüne bırakıp yemeğin tadına baktı. Çok sıcakmış, soğusun hele biraz. Bak, durum şöyle Jim. Her zaman söylediğim gibi acemileri karışıklık çıkan yerlere göndermek doğru değil. Çok yanlış yaparlar. İstediğin kadar taktik okumuş ol, sana pek yararı olmaz bunun. İlk geldiğinde gece parkta söylediğin şeyleri unutmadım ve bu görevi alınca da, ki iyi bir görevdir, seni de yetiştirmek üzere yanıma almayı önerdim. Ben işçilerin arasında çok çalışmışımdır, anlıyor musun? Seni de eğiteceğim. Sonra sen de yeni yeni insanları eğitirsin. Av köpeklerini tecrübeli köpeklerin yanında koşturarak eğitmek gibi bir şey, seni anlayacağım. İşin içine karışırsan okuduklarından çok daha fazlasını öğrenirsin. Hiç Torgas Vadisi'ne gitmiş miydin Jim? Jim sıcak patatesini üfledi. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Ben yaşamım boyunca 4-5 kereden çok kent dışına çıkmış değilim. Beni yanına aldığın için çok teşekkür ederim Mac. Jim'in küçük gri gözleri heyecanla parıldıyordu. Orada başımız belaya girerse işimiz bitmeden 7 ceddime söveceğini biliyorum. Pikniğe gitmiyoruz Jim. Üreticiler Derneği'nin çok iyi örgütlenmiş olduğunu duydum. Jim sıcak yahni yemekten vazgeçti. İlk önce ne yapacağız Mac? Mac yenge baktı. Heyecanını gördü, güldü. Bilmiyorum Jim. Okumanın belalı yanı da bu işte. Elimize geçen her şeyi kullanmaya çalışacağız. O yüzden dünyanın bütün taktiğini bilsen de para etmez. Bunlardan hiçbiri ötekine benzemez. Mac bir süre konuşmadan yemeğini yedi. Sonunda soluğunu bıraktığında ağzından buharlar çıktı. Bir tabak daha alabilir miyim Jim? Çok acım. Jim mutfağa gidip tabağı doldurdu. Durum şöyle dedi Mac. Torgas çoğunlukla elma bahçeleriyle kaplı küçük bir vadidir. Büyük bir bölümü birkaç kişinin elindedir. Küçük yerler de vardır ama sayıları pek fazla değildir. Elmalar olunca vadiye ırgatlar doluşur. Oradan da güneye gider pamuk toplarlar. Eğer elma işinde bir karışıklık çıkartabilirsek bu doğal olarak pamuğa da sıçrayacaktır. Torgas Vadisi'nin çoğuna sahip olan bu birkaç kişi ırgatların büyük bir kısmı vadiye gelene kadar beklediler. Irgatlar da oraya gidebilmek için ellerindeki paranın çoğunu harcadılar. Her zaman böyledir bu. Mal sahipleri birden ırgatlara verilecek parada kısıntı yaptıklarını açıkladılar. Irgatlar buna öfkelendiler diyelim. Ellerinden ne gelir ki? Harcadıkları parayı yerine koymak için elmayı toplamak zorundalar. Jim yemeğini unutmuştu. Kaşıkla eti patatesi karıştırıp duruyordu. Heyecanla öne eğildi. Peki biz ırgatların grev yapmalarını mı sağlayacağız öyleyse? Elbette. Belki de grevin patlaması yakındır ve şöyle yavaşça bir dokunu vermek yetecektir. Biz önce adamları örgütleyip sonra da bahçelere dışarıdan işçi getirilmesini önleyeceğiz. Ya patronlar elmalarını toplattırmak için ücretleri arttırırlarsa? Mac boşalan ikinci tabağını itti önünden. Başka bir yerde yeni bir iş buluruz nasıl olsa. Birkaç zavallının daha iyi ücret almalarına memnun olursak da zaten biz geçici zam istemeyiz. Uzun vadeli olarak düşünmeliyiz işi. Çabuk sona ermiş bir grev işçilere örgütlenmenin, birlikte çalışmanın yararlarını öğretemez. Grev biraz sert olmalı. İşçilerin birlikte çalıştıklarında nedenle güçlü olduklarını anlamalarını isteriz. Peki ya patronlar istekleri kabul ederlerse diye ısrar etti Jim. Böyle bir şey yapacaklarını sanmam. Orada bütün güç birkaç kişinin elindedir. Bu da onları küstahlaştırır. Biz şimdi greve başlarız. Torgas ilçesi de toplantı ve gösteriyi yasa dışı kılan bir karar kılar. Sonra ne olur peki? Biz adamları toplarız. Şerif'in adamları onları dağıtmaya çalışırlar ve bir kavga kopar. İnsanların kenetlenmeleri için en iyi şey kavgadır. Patronlar bir asayiş örgütü kurarlar. Sersem kafalı tezgahtarlarla orta yaşlı olduklarını inkar edip göbeklerini içlerine çekmeye çalışan benim Amerikan Lejyonu dostlarım. Asayiş örgütü ateşe başlar. Irgatlardan biri vurulacak olursa büyük bir cenaze töreni düzenleriz ve arkasından gerçek bir eylem başlar. Askerleri çağırmak zorunda da kalabilirler. Heyecandan soluk soluğa demek. Askerler kazanırlar kuşkusuz ama bir milli muhafız süngüsüyle bir ırgata dokunduğunda ülke çapında 1000 kişi katılır saflarımıza. Tanrım, askerleri bir çağırtabilsek. Mac yatağına oturdu. Çok hayal kuruyorum ben de. Bizim görevimiz yapabilirsek küçük bir grev başlatmak. Ama Jim, milli muhafızları bir çağırtabilirsek şimdi hasat zamanı olduğundan bahara kadar tüm bölgeyi örgütleriz.
Ayrım sonu.